Ben bu şeyi çok seviyorum, hayvanlar alemini. Geçenlerde yine hayvanlar aleminde çok güzel bir örnekti benim için. Onun için onu, bu birliktelik aklıma gelince o geldi aklıma, birliktelik konusunu paylaşırken. Kazların hayatıyla ilgiliydi bu kaz. Kazları biliyorsunuz değil mi? Ördeğin bir büyüğü böyle kocaman. Ha? Yumurtası da böyle kocaman oluyor. Ben kaz yumurtasını çok severim. Ya. Kazlar neden uçarlarken bakarsanız kazlara, kazlar böyle V şeklinde uçuyorlar. Önde bir tane bir kişi var. Yani bir öncülük yapan var. Ve diğerleri de böyle paralel bir şekilde V şeklinde uçuyorlar. Hiç düşündünüz mü neden V şeklinde uçuyorlar? Diyorlar ki kazlar çok uzun mesafeye gidebiliyorlar. O uzun mesafeye gidebilmeleri için bu şekilde uçmaları gerekiyor. Tek başına gidemez bir kaz. O kadar büyük bir mesafeye. Birlikte uçmaları lazım. Ve V şeklinde uçmaları lazım. Neden? Çünkü diyor ki öndeki kaz kanat çırparken arkaya hava veriyor, rüzgar. Anlatabiliyor muyum? Ve onun önündeki de ona veriyor rüzgarı. Onun önündeki de ona veriyor. En öndeki de asıl yükü çekiyor. Ve o rüzgarı verdiği için arkadakiler fazla zorlanmıyor uçarlarken. Yani dinlenme, hem uçuyorlar ama fazla kuvvet harcamadan, kuvvetlerini güzelce tutaraktan rahat bir şekilde uçuyorlar. Öndeki, en öndeki yorulduğu zaman onun hemen arkasındaki öne geçiyor, dinlenmiş şekilde. O en öndeki en arkaya geçiyor. Yani onun rüzgarlarından faydalansın diye, yararlansın diye ve birlikte birbirlerine destek olarak da hedefe doğru gitmek istedikleri yere birlikte uçuyorlar. O kadar güzel bir örnekti ki benim için. Yani demek ki Türkçe'de çok güzel bir laf var. Birlikten kuvvet doğar diye. Birlikte kuvvet doğar. Demek ki biz eğer birlikte hareket edersek, birlikte yürürsek, birlikte bir takım şeyleri yapmaya çalışırsak o hedefe ulaşmak, o hedefe ulaştığımız zaman ben eminim ki yanımızda her birimizi de görebiliriz. Eğer o birliktelik içerisinde hareket edersek. Onun için çok güzeldi, çok sevindim o şeyi görünce. Hayvanlar arasında bile birbirine çok büyük bir destek var. Doğru bir şekilde, istenilen bir şekilde hareketlerini yapabilmeleri için. Onun için dua edelim ki Rab aramızdaki bu birlikteliği, sayımız az da olsa bugün, Rab yine aramızda, hamdolsun. Rab sözüyle bizi destekliyor. Bizler de birbirimizi yine var olan, sahip olan gücümüzle birbirimizi destekleyelim. Hangi aşamadaysak sahip olduğumuz aşamayla birbirimize destek olalım. Birbirimizi itelim, yüreklendirelim, birbirimize yardımcı olalım sevgili kardeşler. Ya 6. bölüm Efesler ve bugün bitireceğiz artık Efesler mektubunu. Efesler mektubunu bitireceğiz. Bugün Efesler mektubu bitecek. Ama haftaya soracağım, sizler her biriniz Efesler mektubu hakkında ne öğrendi? Efesler mektubu size ne verdi? Efesler mektubu aracılığıyla sen ne aldın? Burada birkaç söz, birkaç cümle ile bizi birbirimizi dolduracağız, yüreklendireceğiz. Onun için önümüzdeki hafta hazır olun. Ben fazla konuşmayacağım. Sizlere fırsat vereceğim, haberiniz olsun. Öyle düşündüm. Bunu da daha önce söylemiştim zaten birkaç hafta öncesi. Biliyorsunuz, açalım 6. bölümü. Geçtiğimiz toplantıda kısa bir biçimde ne yapmıştım? kısa bir biçimde kuşanmamız gereken silahlarımızı özetledikten sonra hücum silahı üzerinde, yani Rabbin sözünü simgeleyen kılıç üzerinde biraz durmuştum hatırlarsanız. Ve bu silahı, Tanrı'nın sözünü, kılıcı elimize almamızın nedeni saldırı amacıyla değil, tersine iblisin bize karşı olan oyunlarını çok rahat bir şekilde geriye püskürtebilmek için Tanrı'nın sözü olan kılıcı elimize alıyoruz. Ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesini İsa'nın çöldeki denenmesinde gördüğümüzü vurgulamıştım. İsa saldırıya geçmedi ama sahip olduğu ilkelere bağlı kalarak en güzel bir şekilde sözü yerinde, zamanında ve doğru biçimde kullanarak, bizim için çok güzel bir örnek olsun bu, 3 kez yazılmıştır sözünü vurgulayaraktan iblisin oyunlarını, taktiklerini, saldırılarını etkisiz hale getirebilmiştir. Şimdi tanrısal ilkelere bağlı kalarak dua etmek, dua konusuna da değindik hatırlarsanız, kısa kısa geçiyorum. Pazara gidiyormuş gibi sadece isteklerle dolu bir listeyle Tanrı'nın önüne gelmek değil. Bunu söylemiştim hatırlarsanız. Dua derken biz sadece isteklerimizi Rabbin önüne getirmek amacıyla dua etmiyoruz. Tersine düşmanımızın kim olduğunu tanımak, ipleri Kutsal Ruh'un eline vermek ve Tanrı'nın kendisiyle dolmak. Dua, yüzeysel olmayan ve tek taraflı olmayan karşılıklı ilişki olduğunu özellikle vurgulamıştım. Eğer dua etmek ilişki ise, demek ki yaşamın tamamını kapsıyor. İlişki bir dönem için, bir süre için kurulan bir ilişki olmadığı için, Rab ile olan ilişkimiz sürekli olduğu için, her gün devamlı olduğu için dua etmek aslında bir şekilde Rab ile sürekli bağlantıda kalmak anlamında. Yani sürekli durmadan dua edin demesindeki neden, Rab ile olan ilişkinizi, bağlantınızı sürekli kılın. Yani devamlı olsun anlamında oluyor dua. Evet, ve duanın bir başka özelliğine bakmıştık ve bunu açıklarken de hatırlarsınız, Musa'nın dağın başında aşağıda Yeşu düşmanla savaşırken Musa'nın kollarını yukarıda tutabilmesini sağlayan, ona destek olan iki kişi vardı, Harun ve Hur. Ve simgesel anlamda bizlerin de ellerini yukarıda tutacak olan Kutsal Ruh'un gücüdür sevgili kardeşler. Yani bizim dualar aracılığıyla bizleri zafere ulaştıracak olan, zafere doğru ulaşmamızı sağlayacak olan duanın gücüdür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kutsal Ruh'un gücüdür. Ama bu dua, yine söylüyorum, sabit, alışa gelmiş sözlerden oluşan bir dua değil. Sana has, senin yüreğinin derinliklerinden gelen, kendine ait sözler aracılığıyla olması lazım. Çünkü bilmedik duayı ne yapan anlar ne de dinleyen. Onun için dua
tamamıyla bize has, bize ait olması lazım sevgili kardeşler. 18. ayette karşımıza bilmemiz gereken 4 önemli ruhsal gerçek çıkmıştı ki bunların ikisine açıklık getirmeye çalışmıştım hatırlarsanız. Bunları hatırlıyor musunuz, anımsıyor musunuz? Bu 4 önemli gerçek neydi? Evet, 18. ayeti okumuştuk. Ve 18. ayeti okursanız zaten kendiniz de çıkartırsınız hemen orada. 18 ayete baktığımız zaman orada bize 4 önemli ruhsal gerçek karşımıza çıkmıştı. Bunların iki tanesine bakmıştık. Bakabilmiştik zamandan dolayı. Zaman yetmemişti. Her zaman dua diyorsun değil mi? Bu birinci noktamız. Her zaman dua diyoruz. Evet. Her zaman dua et. Evet. İkincisi yani ruhun yönetiminde doğru. Ruhta dua et. Çok güzel. Üçüncüsü ya ruhta gerçekte aynı. Tüm dualarla dua et. Yani duaların içerisinde hamd olacak, teşekkür olacak, istek olacak. Aynı zamanda ricalar da olacak, dilekler de olacak. Ve dördüncüsü de yine Sami söyledi. Uyanık durun. Bunların ikisine kısa bir şekilde hemen söyleyeyim. Her zaman dua edin derken söylediğim gibi patır patır patır patır konuş, hiç çeneni kapatma anlamında değil. Bu noktaya açıklık getiren önemli bir ayeti size okumuştum burada. Matta 6. bölümde. 7. ayette şöyle diyordu. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Çok önemli bir ayet sevgili kardeşler. Duanın gerçek anlamda ne olduğunu bize çok açık bir şekilde ifade eden bir ayet. Demek ki buradan da ne anlaşılıyor? Dua bir takım sabit sözlerin, bir takım boş sözlerden oluşan cümlelerle yapılan boş tekrarlar değil. Çünkü Rab bizden boş sözlerden oluşmuş cümleler duymak istemiyor. Bizlerden yüreğimizin ifadesini duymak istiyor Rab. Senin yüreğinin ifadesi nedir Tanrı'nın önünde? İşte Rab onu duymak istiyor. Sabit, belirli, ezbere sözleri değil. Bu yüzden tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Her zaman dua edin derken sürekli bağlantı içerisinde kalın, ilişki içerisinde kalın anlamındadır. Ve tüm dualarla dua et dediğimizde bu ne anlamı taşıyordu? Dua ederken çeşitlilik olsun. Yani çeşit çeşit olsun. Dedik ya, hamd olsun, yalvarış olsun, rica olsun, dilek olsun. Bunları da bize açıklayan yine iki önemli ayet okumuştuk. Birincisi, yine onlara hemen kısa kısa bakalım. Bir kardeş birini okusun, bir kardeş birini okusun. Filipliler 4'ü açsın bir kardeş. 6. ayet okusun. Biriniz de 1. Timoteos 2. bölümden 2 ayet okusun. 1 ve 2. ayetleri. Filipliler 4 ayet 6. 1. Timoteos 2 ayet 1 ve 2. Evet. Ne diyor Filipliler 4:6'da Enver?
Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekten şükran olup
ya dilek var, şükran var ve istek var değil mi? Ve 1. Timoteos 1:2'de ne diyor Sami?
Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlılık içinde sakin ve huzurla bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticilere dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun.
Ya yakarış var. Dilekler var ve şükretmek var. Demek ki hamd olsun, yalvarış olsun, ricalar olsun, istekler olsun. Bunun yanında da teşekkürler de sunulsun sevgili kardeşler dua ederken. Buna çok dikkat edelim. Üçüncü noktamıza geldik. Üçüncü noktamız neydi? Ruhta dua edin. Yani ruh bağlılığında dua edin diyor. Nasıl duada duruyoruz sevgili kardeşler? Nasıl duada duruyoruz? Baba, oğul ve Kutsal Ruh ismiyle duada duruyoruz. Demek ki Kutsal Ruh ne yapıyor burada? Aracılık yapıyor. Kutsal Ruh aracı konumunda. Bu noktaya en güzel biçimde yanıt veren yine Pavlos'un Romalılara yazdığı mektupta bunu görüyoruz. 8. bölümde 26. ayette. Bir kardeş onu lütfen okusun. Hamdolsun. Yani bir şekilde o kadar büyük istek, arzu var ki yani bunun için can atıyor Kutsal Ruh. Yani biz dua ederken dua ederken bile sevgili kardeşler bizim kendi sözlerimizle Rab'be yaklaşırken bile Kutsal Ruh ne yapıyor? Destek oluyor bize. Bize aracılık ediyor hamdolsun. Bu bizi teselli etmeli. Demek ki Tanrı'nın isteği doğrultusuna dua etmemizi sağlayan Kutsal Ruh'un gücü oluyor. Bu güç yoksa Tanrı isteğinin dışında bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Bu da bencilce bir yaklaşım biçimi olur sevgili kardeşler. Onun için yaklaşım içten ve samimi olması gerekiyor. Romalılar, Yeşaya'da eğer biz Tanrı'ya yaklaşırken içten o samimi bir yaklaşım biçimi yoksa Yeşaya'daki o ayetin sözlerini karşımızda hemen bulabiliriz. 13. ayet 29-13 çok bilinen ayet diyor ki ağızlarıyla beni sayıyorlar, dudaklarıyla beni sayıyorlar ama diyor yürekleri benden çok çok uzaktadır. Demek ki o kadar açık, o kadar net, o kadar berrak ki sevgili kardeşler demek ki dudaktan ziyade yürek meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Dua. Yüreği ilgilendiren bir olay. Demek ki ağzından dökülen şatafatlı sözler olmasın demiyorum olsun ama yürek o şatafatlı sözlere de onay bassın. Yani uyum içerisinde olsun sözleriniz. Ağzınızdan dudağınızdan dökülen sözlerle birlikte. Eski antlaşma döneminde tapınma çadırının o iç perdenin önünde altından yapılmış küçük bir sunak vardı. Baş kahin yılda bir kez oraya girer, orada buhur yakardı ve yakılan buhurdan çok hoş bir koku, çok güzel bir koku yükselirdi. Bu olayı biz çıkış 30. bölümde okuyoruz. İlk 10 ayete bakarsanız orada açık bir şekilde bu olayı görürsünüz. Aynı zamanda da yeni antlaşmada kahin olan Zekeriya'nın da aynı işi yaptığını okuyoruz Luka 1. bölümde. Şimdi yakılan o buhurdan yükselen o güzel, o hoş koku neyi simgeliyordu? Duayı simgeliyordu. Yani bir şekilde yükselen o güzel hoş koku Tanrı'ya yükseltilen duaydı. Ateş ise neydi? O buhuru yakabilmek için kullanılan ateşin simgesi neydi? Kutsal Ruh. Evet. Kutsal Ruh. Demek ki ateş Kutsal Ruh'u resimliyordu. Nasıl ki güzel kokunun ortaya çıkabilmesi için, yükselmesi için, Tanrı'ya güzel bir biçimde yükselebilmesi için tutuşturan ateş ise, ateşe gerek varsa, bizlerin dualarını da harekete geçiren, Tanrı'ya ulaştıran Kutsal Ruh'tur sevgili kardeşler. O ateşleme işini yapan, duanın güçlü bir şekilde, hoş koku niteliğinde Tanrı'ya yükselmesini sağlayan kutsal ruhtur. Onun için ruhta dua etmek önemlidir. Tanrı'nın ruhu, kutsal ruhu doğrultusunda dua etmek bu kadar önemlidir. Eğer ruhta olmazsa ne olmaz? Çok basit bir şekilde ateşleme olmaz, değil mi? Ateşleme yoksa o güzel hoş kokunun yükselmesi mümkün mü? Kutsal ruh yoksa o zaman o hoş koku dualarımız da Tanrı'ya belki nasıl şekilde yükselecek bilmiyoruz. Onun için belki pratik olaraktan şu soruyu sorabiliriz kendimize. Bizim Tanrı'ya yaklaşımımız, dualarımız Tanrı'ya hoş koku olaraktan yükseliyor mu? Tanrı'ya dua ederken, şükranlarımızı bildirirken, sıkıntılarımızı dile getirirken, yüreğimizden gelen sözlerle düşüncelerimizi ifade ederken, yaşamın, yaşam biçimin eğer duaysa, eğer Rab'be yükselen hoş kokuysa, acaba Rabbin huzurunda senin yaşam biçimin, tutum ve davranışların Rabbin huzurunda hoş bir koku olarak yükseliyor mu? Matta 5 ne diyor biliyor musunuz? 16. ayette. Matta 5:16'da. Çok tanınmış bir ayet. Hepimizin aslında önünde tutması gereken ayetlerden bir tanesi. Işığınız insanlar önünde öyle parlasın ki diyor, sağlıklı işlerinizi görsünler ve göklerde olan babanızı yüceltsinler. Ayın görevi nedir? Bak nasıl ışığı yansıtıyor? Işığın kaynağı güneş değil mi? Demek ki güneşe bağlı bir şekilde hareket ederse, değil mi? Güneşe bağlı bir şekilde, güneşle ilişki içerisindeyse eğer ay, güneşin yansıttığı ışınları alabiliyor ve daha sonra aldığı ışınları, ne aldıysa güneşten, aldığını da gece yeni bir ışık olaraktan dünyamıza yansıtıyor. Bence bizler de eğer Rab'le birlikte hareket ediyorsak, ona bağlı bir şekilde, onun isteği doğrultusunda hareket ediyorsak, bizlerde de Rabbin özellikleri yansıması lazım. Yani sana baktıklarında Rabbin güzelliğini, Rabbin yüceliğini, Rabbin kutsallığını, aya baktığımızda güneşin ışınlarını gördüğümüz gibi insanlar görebilmesi lazım. Onun için o kadar güzel söylüyor. Öyle ki diyor, sağlıklı işlerinizi görsünler, kime hamd etsin? Recep'e ya da Sami'ye ya da Enver'e değil. Hayır, babaya hamd olsun. Demek ki bizim yaşam biçimimiz, tutum ve davranışlarımız ve insanlar önünde ki hareketlerimiz gerçekten Rabbi en güzel bir şekilde yansıtması gerekiyor. Evet, geldik dördüncü ve son noktamıza. Ne diyor? Uyanık dua edin. Uyanık dua etmek ne demek? Uyanık dua etmek ruhsal anlamda ruhsal gözlerin açık olması demek. Yani şimdi bizim fiziksel gözlerimiz var, değil mi? Eğer bizim ruhsal gözlerimiz olmazsa sevgili kardeşler, şeytanın oyunlarını görmek mümkün olmaz. Anlatabiliyor muyum? Biz fiziksel gözlerle onu görmüyoruz. Ancak şeytanın yaptığı pisliklerin sonucunu fiziksel gözlerle görüyoruz. Ama o harekete geçtiği andan itibaren nasıl, neler yaptığını ancak ruhsal gözlerimizle görebiliyoruz. Peki ruhsal gözlerimizi açık tutan nedir? İşte duadır. Dua bizi, bizim ruhsal gözlerimizin açık olmasını sağlıyor. Hatırlarsanız belki Nehemya peygamber. Yıkılan Yeruşalim duvarlarını onaran kimdi? Nehemya'ydı. Ama bu işi yapmaya çalışırken Nehemya peygamber, düşmanlar bütün şiddetle Yeruşalim duvarlarının onarılmasına engel olmaya çalıştılar. Nehemya ne yaptı biliyor musunuz? Bakın 4. ayete bakın. Nehemya 4. bölümü açın. Nehemya 4 ve ayet 9. Nehemya 4 ayet 9. Ne diyor Enver?
Ama biz Tanrımıza dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik.
Ya hamdolsun. Ne yaptı Nehemya? Olayı seyretmedi. Göz dua ettik ve düşmana karşı bekçiler koyduk diyor. Demek ki burada açıkça şunu görüyoruz. Gözetleme yani uyanık durmak ve dua birlikte gidiyor. Demek ki bizi uyanık tutan duadır sevgili kardeşler. Eğer biz duayı sadece belirli günün belirli zamanlarında Rabbin önüne girip diz çöküp yüreğimizdeki düşünceleri dile getirmek olarak görsek, o zaman belirli bir süre biz uyanığız anlamına geliyor. Ama bir ilişki olaraktan görürsek, eğer duayı bir ilişki olaraktan görürsek, demek ki Rab ile olan ilişkimizi devam ettirdiği için bizim de tüm yaşam boyunca ayık ve uyanığız anlamına geliyor. Bu şekilde gördüğümüz zaman. Markos 13. bölümde, çünkü zafer kazanmanın gizli de zaten burada yatıyor sevgili kardeşler. 13. bölümde 33. ayette dikkat edin diyor. Uyanık durun diyor. Dua edin. Çok ilginç. Demek ki dua ne yapıyor bizi? Daha dikkatli olmamızı sağlıyor. Dua ne yapıyor bizi? Uyanık olmamızı sağlıyor. Markos 14 ne diyor? Bakın 38. ayete. Markos 14:38'de ise uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Demek ki ayartılmamak için şeytanın o kurnazca yaklaşımları karşısında ayartılmamak için, yere düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? Dua etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ayetin devamı ne diyor? 38. ayetin devamı. Çünkü ruh istekli ama beden zayıftır sevgili kardeşler. Bizim bedenlerimiz güçlü değil, zayıf. Ama dua aracılığıyla ruhsal yönümüzü ayık tutarken bedenimizi de gelecek olan tehlikelerden korumuş oluyoruz. Bu yüzden sevgili kardeşler 18. ayeti okurken ondan önceki ayetlere baktığınızda ruhsal silahlar sıralanıyor ve ruhsal silahlar anlatıldıktan hemen sonra arkadan ne geliyor? Dua geliyor. Yani duanın önemi vurgulanıyor. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetimine dua edin. Tam bir adanmışlıkla diyor uyanık durun. Demek ki iblise karşı sadece silahları kuşanmak yetmiyor. Sevgili kardeşler. Sadece silahları kuşanmak yetmiyor. Kutsal kitap dökülüyor bizim ya. Ne gerekiyor aynı zamanda? Dua gerekiyor. Demek ki dua zafer getiriyor. İşte bu nedenle Pavlos bu gerçeği çok iyi anladığından 12. bölümde Romalılara yazdığı mektubun 12. bölümünde 12. ayetinde bize özellikle vurguluyor. Kendinizi duaya verin. Hamdolsun. Kendinizi duaya verin. Bu ne demek? Bu bir rica değil. Ya dua etseniz de olur, dua etmeseniz de olur. Hayır. Açıkça vurguluyor. Dua edin. Demek ki buyruk, bir rica değil sevgili kardeşler. Kendimizi duaya vermeliyiz. Yani sürekli Tanrı'yla ilişki içerisinde kalmamız gerekiyor. Yanıt alana kadar gayretle edilen dua Tanrı'nın işlemesine fırsat veriyor sevgili kardeşler. Yanıt alana kadar, yanıt olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, fark etmez. Ama bazen bazı konularda uzun süre dua etmek gerekiyor değil mi? Dua diyoruz, dua diyoruz, bazen ya bezginlik geliyor ya da unutuyoruz, o konuyu dile getirmiyoruz. Bir rehavet çöküyor üzerimize, bir bıtkınlık çöküyor üzerimize ve artık o konuyu dile getirmiyoruz. Ama hayır, yanıt alana kadar duada durmamız gerekiyor. Bunun en güzel örneğini, birçok örnekleri var ama beni çok sevindiren bir örnek vermek istiyorum. Habercilerin İşleri 12. bölümde Petrus'un tutuklanması olayı. Hatırlıyor musunuz? Öğrenciler büyük bir istek ve arzuyla sevinç getiren haberi, kurtuluş haberini yaymaya çalışırlarken o dönemin kralı Herodes tarafından çok büyük bir baskı altında kalıyorlar. Ve tam o dönemde Petrus ne yapıyor? Herodes tarafından tutuklanıyor ve cezaevine konuluyor. Ve o 12. bölüme bakın. Lütfen açın 12. bölümü. O 12. bölümde anlatılan olayda beni heyecanlandıran 12. ayet. Yani habercilerin işleri 12. bölümün 12. ayeti. Ne diyor Sami?
Petrus onların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu.
Bak, kardeşler, Petrus içerideyken kardeşler ne yapıyordu? Yan gelip yatmıyordu. Yaptıkları çok önemli bir şey vardı. Bizim şeyde tercüme ediyor ki birçok kişi toplanmış hararetle dua ediyor. Yani büyük bir istekle, büyük bir gayretle, büyük bir arzuyla Petrus için dua ediyordu. Gayretle, istekle, arzuyla edilen duanın sonucunda ne oluyor? Dualar Tanrı'nın meleğini harekete geçiriyor. Yaptığımız duaların sonucunda ne yapıyor? Tanrı harekete geçiyor sevgili kardeşler. Yani bir şekilde insan düşünecek olursa bizim dualarımız bazen Rabbin fikrinin değişmesine bile neden oluyor. Eski antlaşmada birçok örnekleri var değil mi? Öncelik eden peygamberler halkın yaptığı hatalardan dolayı Tanrı onlara tam o yargıyı, o cezayı getirirken gözyaşı döküyor, yalvarıyor, bağışlamasını diliyor ve Tanrı çok daha farklı bir şekilde davranıyor. Dualarımız bizim bu kadar önemli sevgili kardeşler. Burada da bunu açık bir şekilde görebiliyoruz hamdolsun. Burada Petrus'un olağanüstü bir şekilde kurtulmasını görüyoruz. Ben şuna tanık oldum. Siz de bunu iyice bilin sevgili kardeşler. Ben ne zaman tamam artık yeter dediğim anda duaya yine devam etmeye çalıştım ve Tanrı yanıt verdi. Yani biz bazen tamam yeter bitti dediğimiz anda Tanrı'nın yanıt vereceğini unutmayın. Olumlu ya da olumsuz olaraktan. Siz eğer o olguyu ya da hissi hissederseniz siz yine sakin bir şekilde aynı istek ve arzuyla dualarınıza devam edin. Yanıtı mutlaka Rab verecektir. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa. Ve son olarak burada göze çarpan bir başka nokta daha var sevgili kardeşler. Pavlos kendisi için dua edilmesini istiyor. Değil mi? Son ayetlere baktığımız zaman. Değil mi? Ama dikkat ederseniz fiziksel zorlukların kaldırılması için değil. Yani bağlı olduğu zincirlerden, zorluklardan kurtulmak için dua istemiyor. Pavlos bu mektubu kaleme alırken Pavlos neredeydi? Roma'da cezaevinde. Cezaevinden yazıyor bu mektubu sevgili kardeşler. Hiç bu ihtiyacını dile getirmeden müjdeyi, kurtuluş haberini daha etkin yayabilmesi için kardeşlere rica ediyor. Değil mi? Öyle yazıyor son kısımda. Ne muazzam bir iman. Kendisi fiziksel rahatsızlık içerisindeyken bile Rab'den istediği müjdeyi, sevinç getiren haberi en etkin bir şekilde yaymaktı. Ben açıkça şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Hiç kolay olmayan, oldukça zor ortamlarda bile bizlerin eğer Tanrı'nın bizler için amacının ne olduğunu görmek, bilmek, bu bilme olgusu bizi teselli edecektir. Bize gerekli olan gücü verecektir. En zor ortamda dahi, en kötü ortamda dahi biz o sıkıntılı dönem içerisinde Rabbin bizim için amacının ne olduğunu görmemiz, bilmemiz gerekiyor. İşte o bilme arzusu, o bilmelik bizi teselli edecektir. Bize gerekli olan gücü verecektir sevgili kardeşler. Ve bu mektubun son 4 ayetini okuyalım. 21, 22, 23 ve 24. Ondan sonra olayımızı noktalayalım. Hemen oku.
Benimle ilgili olayları ve ne yaptığımı bildiğiniz için sevgili kardeşiniz Berak bağlılığında kendisine güvenine hizmet gücü Tigikos her konuyu sizlere bildirecektir.
Ya.
Kendisini bunun için size gönderdi. Bizimle ilgili olayları bilesiniz ve yüreklerinizi desteklesin diye. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa'nın Mesih'ten kardeşlere esenlik ve imanla birleşmiş sevgi sağlansın. Rabbimiz İsa Mesih'i bulunmaz sevgiyle sevenlerin tümüne kaynak olsun.
Amin. Amin. Bu mektubun bu son kesimi sevgili kardeşler Koloseliler 4. bölümün 7 ve 8. ayetleriyle paralel ayetler. Çok yakın bağlantılı. Onun için Koloseliler mektubu ile Efesler mektubunu ikiz mektuplar olaraktan görüyorlar. Yani bu iki mektubu ikiz mektup diyorlar. Koloseliler mektubuyla Efesler mektubunu. Bu yüzden burada adı geçen haberci Tikus çok yakın bir kardeş, iş arkadaşı. Bunun hakkında fazla bilgi verilmiyor bize. Ama haberciler işte 20. bölümde 4. ayetinde bu Tikus'un Efesoslu olduğu yazılı. Unutmayalım, ben bunu Filemon mektubunu paylaşırken söylemiştim. Bu Filemon mektubunda adı geçen Onisimos bu yolculukta efendisine dönerken yanında yine Tikos vardı. Yani yine bu hizmet görücüyle, bu hizmet arkadaşıyla beraberdi. Gerçekten bu kişi kurtuluş haberinin, sevinç getiren kurtuluş haberinin tüm insanlığa ulaştırılması gerçeğini çok iyi kavramış ve hizmet, tanrısal hizmette uğraşan, tam o hizmetin ortasında olan bir imanlı kardeş. Yani Rabbin haberini vermeye istekli, onun için yaşayan istekli bir kardeş. Haber gezilerinde her zaman Pavlos'un yanında ve sürekli Pavlos'a destek olmuş. Teşvik etmiş, onu yüreklendirmiş, ona cesaret vermiş ve Pavlos'un en iyi yoldaşlarından biri olmuş bu Tikos. Daha sonra Pavlos ne yapıyor? Tikos'u bir başkalarına cesaret olsun diye gönderiyor. O kişilere de sevinç olsun, o kişileri de Tikos gidip cesaret verip yüreklendirsin, teşvik etsin diye Pavlos Tikos'u da gönderiyor. Şimdi okuduğumuz bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi artık yavaş yavaş Pavlos mektubun sonuna geldiği için elveda deme zamanı geliyor. Ve diyor Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere esenlik ve Rabbimiz İsa Mesih'i bozulmaz sevgisiyle sevenlerin tümüne kayra olsun. Buradaki dilek çok önemli sevgili kardeşler. Dilek çok çok önemli bir dilek var Pavlos'un. Başka dilekler olabilirdi. Zor durumda olan bir kişinin dileği daha çok kendine yönelik olması lazım. Ama başkalarına yönelik bir dilekte bulunuyor burada. Aftarsi diye bir söz geçiyor. Tam karşılığı değişmeden kalan anlamında. Yani bozulmaz diye okuduk. Orada ölümsüz mü diyor? Orada o sevgiyi açıklarken. O tercüme diyor ya da başka bir kelime kullanıyor bildiğim kadarıyla. Ama bozulmaz çok güzel ifade ediyor. Sona kadar değişmeden kalan sadık anlamında. Ölümsüz yazmış. Yani değişmiyor ama ya ölümsüz olabilir, o da olabilir ama bozulmaz çok daha güzel. Değişmeden kalabilen sadık sevgisiyle sevenlerin tümüne kayra olsun. Kayra nedir? Sevgili kardeşler, kayra ya hak etmediğimiz halde hak etmiş gibi olmak ya da görünmek. Yani bizlerden çok yüksek konumda olan birinin çok çok aşağıda olan birine yardım etmek amacıyla eğilmek. Demek ki biz bunu Tanrı'nın sevgisinde görüyoruz. O zaman diyebiliriz ki kayra sevginin köküdür sevgili kardeşler. Bu kayra ile sevgi tamamıyla birbirine kenetlenmiş bir şekilde. Bunu da burada açık bir şekilde görüyoruz. Kayra belirdi ve sevgisi açıklandı. Mesih'ten kardeşlere. 23. ayette onu o şekilde görüyoruz değil mi? Buradaki sevgi, 23. ayetteki sevgi Mesih'ten kardeşlere doğru giden bir sevgi. Ama 24. ayete baktığımız zaman tam tersini görüyoruz. Kardeşlerden Mesih'e doğru giden bir sevgi var. Demek ki ne diyor? Rabbimiz İsa Mesih'i bozulmaz sevgisiyle Rab İsa Mesih'i bozulmaz sevgisiyle sevenler. Yani bizlerin Rabbim bizi nasıl sevdiyse aynı sevgiyle Rabbi sevmek. Rabbin bize olan sevgisine karşılık olarak aynı bağlamda, aynı anlamda, aynı dolulukta Rabbimizi sevmek. Burada bir şey eksik. Burada ne yok? Esenlik var, sevgi var, iman var, kayra var ama bir şey yok. Burada ümit yok. Fark edebildiniz mi? Ümit yok burada. Ümit sözü geçmiyor. Neden? Ümit yok. Çünkü Tanrı'nın çocuğu her şeyin gerçekleşeceği yerdedir. Yani Tanrı'yla birlikte artık. Biz artık onunla birlikteyken ümide gerek yok. Yani artık hiçbir beklentisi kalmaz. İmanlı Rabbin yanındayken bir beklentin var mı? Artık bir beklentin olabilir mi? Onun için ümide hiç gerek yok. Sevgi, iman, kayra, esenlik ama ümit yok. Çünkü ümit yanımızda zaten. Beklediğimiz ümit gerçekleşmiş vaziyette Rabbin yanında. Evet, mektuba ön sayfasını açalım, ilk sayfasını açalım ve bununla kapatacağım sevgili kardeşler. İlk sayfasının ilk ayetlerinde mektup ne ile başlıyor? Dikkat edin. Mektup nasıl başlıyor? Devam et mektubu, bir okur musun ilk ayeti?
Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olanlara sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Ya aslında Yunanca'daki şeyiyle karşılaştırdım. Bizim buradaki şey tam veriyor kırmızı tercümeler. Diyor ki bakın, çünkü tek bir cümledir o. Selam deyip noktası yok orada. Tek bir cümledir. Onun için şöyle okuyayım, belki siz bulacaksınız burada. Tanrı istemiyle Mesih İsa'nın habercisi olan Pavlos'tan kutsal yaşamlara ve Mesih İsa bağlılığında güvenenlere babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Tek bir cümle. Bak, hiç kesinti yok. Selam, nokta, ondan sonra devam etmiyor. Cümle tamamen devam ediyor. Kutsal yaşamlara, Mesih İsa bağlılığında güvenilenlere, babamız Tanrı'dan, bak devam ediyor, bitmiyor. Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Neyle başlıyor? Kayrayla başlıyor. Mektup, Tanrı'nın kayrasıyla başlıyor. Sonuna baktığımızda neyle bitiyor? Kayrayla bitiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Burada çok güzel bir gerçek var aslında. Ben bunu görünce çok sevindim. Onun için bunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Burada şunu gösteriyor. Tanrı'nın kayrası başladığı gibi hiç tükenmeden, hiç değişime uğramadan devam etmekte ve hala Tanrı'nın kayrası devam ediyor. Amin. Hala devam ediyor. Ne zamana kadar? Rab gelene kadar. Rab hepinizi bereketlesin. Dua edelim. Sevgili Rabbimiz, sana hamd ediyoruz gerçekten. Bizleri gerçekten geniş düşündüğümüzde görebiliyoruz ki bu Efesliler mektubu aracılığıyla bizlere çok önemli ruhsal gerçekleri daha net anlayabilmemizi sağladın. Ve hamd ediyorum ki Rab, bir kez daha bizlere anımsattın ki senin sevgin ve senin sevgine bağlı olan o kayra hiç değişmeden ve hiç tükenmeden devam etmekte. Rab, senin kayran için teşekkür ediyoruz. Rab, bu kayrayı daha iyi anlayabilmek